Seyyid Taha-i Hakkari. Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri, Anadolu'da yaşayan büyük velilerdendir. Silsile-i Aliye'nin 31.'sidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 11. torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. 1853 yılında Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etti. Kabri orada olup ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifade olunmaktadır. Asil ve temiz bir aileye mensup olan Seyyid Taha-i Hakkari de, çocukluğunda büyüklük ve olgunluk halleri görülür, zeka, istidat, vakar ve heybetiyle herkesin dikkatini çekerdi. Onu her gören ileride pek büyük bir zat olacağını söylerdi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hatmetti ve ezberledi. Sonra ilim tahsiline başladı. Süleymaniye, Kerkük, Irak, Erbil, Bağdat gibi ilim merkezlerine giderek şöhretli alimlerden tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri, zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrendi. Seyyid Taha, daha ilim talebesiyken, bir gün Bağdat'a yakın bir yerde, çok küçük bir akarsudan abdest alıyordu. Arkadaşları, bu su çok azdır, bununla abdest olmaz deyince, bu mai caridir, yani akarsudur. Dinimizde bununla abdeste izin vardır. Siz ilim talebesisiniz, bunları bilirsiniz. Sonra bu suda balık bile yaşar buyurdu ve elini orada biriken su birikintisine sokup çıkardı. Arkadaşlarına uzatarak, bakın bu suda kocaman balıklar yaşamaktadır deyip elindeki balığı gösterdi. Bu büyük kerameti gören arkadaşları, bundan sonra sen ne yaparsan yap, bir daha sana itiraz etmeyeceğiz dediler. Hicri 13. asrın kutbu olan Mevlana Halid, Hindistan'a giderek, Gulam Ali Abdullah Dehlevi'nin huzuruyla şereflenip, layık ve müstahak oldukları fazilet ve kemalatı aldı. Sonra Allahü Teala'nın kullarına doğru yolu gösterip hakka kavuşturmak için vatanına döndü. Her taraf Mevlana'nın kalbinden saçılan nurlarla aydınlanmaya başladı. Bu sırada arkadaşı olan Seyyid Abdullah da Süleymaniye'de bulunan Mevlana'yı ziyarete gitti. Sohbetinde bulunarak kemale geldi ve Halife-i Ekmeli yani en olgun halifesi oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi'ye biraderinin oğlu Seyyid Taha'nın harikulade ve yüksek istidadını anlattı. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de bir daha gelişinde onu beraberinde getirmesini emir buyurdu. Seyyid Abdullah ikinci ziyaretinde yeğeni Seyyid Taha'yı da götürdü. Mevlana Hazretleri Bağdat'ta Seyyid Taha'yı görür görmez Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri şerifine gidip istihare etmesini emretti. Seyyid Taha da kabre gidip istihare etti. Ceddi Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Halid, zamanının alimi, evliyanın büyüğüdür. Hemen ona git, teslim ol, onun emrine gir buyurdu. Seyyid Taha, büyük dedesi Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin manevi emri ve izni üzerine Mevlana'nın huzuruna geldi. Bu öyle bir gelişti ki pek az kimselere nasip olmuş, nasıl ve neler elde ederek gideceği bu başlangıç ve gelişten belli oluyordu. Mevlana, Seyyid Taha'nın yetişmesine gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, kalplerin düşünemediği makamlara erişmesine himmet gösterip yardım etti. İleride zamanın en büyük alim ve velisi olacak tarzda, ihtimam ve ciddiyetle onu terbiye etti. Riyazet ve mücahedesinde hiç eksiklik etmedi. Mevlana Halid Hazretleri, yetiştirme ve terbiye esnasında Seyyid Taha'ya dağdan taş getirtirdi. Bu hal talebeleri arasında taaccüple karşılanır, hocamız Mevlana, Resulullah'ın ehlibeytine çok fazla bağlı olduğu halde Seyyid Hazretlerini dağa göndermesindeki hikmet nedir derlerdi. Hazreti Mevlana ise bu hususta konuşmaz, sükût ederdi. Seyyid Taha Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin yanında 80 gün kaldıktan sonra, velilikte pek yüksek derecelere kavuştu. Keşf ve keramet sahibi olarak hilafeti mutlakayla şereflendi. Seyyid Taha Hazretleri, hilafetle müşerref olup, Berde Sur'a hareket edeceği zaman, Mevlana onu büyük bir cemaatle uğurladı. Vedadan sonra, Seyyid Taha, Mevlana'nın ayrılmış olduğunu hissedip, atına binmek istediğinde, Üzengi'nin bir kimse tarafından tutulduğunu anladı. Baktığında, Üzengi'ye yapışan ve onu tutanın, hocası Mevlana olduğunu gördü. Estağfurullah deyip geri çekildi. Mevlana, Seyyid Taha Hazretlerine hitaben, bir zaman nefsinin terbiyesi için size dağdan taş getirtiyordum. Şimdi Resul-i Ekrem'in ehli beytine olan bağlılığım sebebiyle, Üzengi'ni benden başka kimse tutamaz. Siz de bundan kaçınamazsınız buyurdu. O da sıkılarak, emir edepten üstündür sözü gereğince ata bindi. Bir müddet binlerce alim, salih, talebe ve halkın katıldığı uğurlama merasimiyle yürüdü. Sonra Mevlana durdu, elindeki dizginleri Seyyid Taha'ya verip, bundan sonra dizginlerin senin elindedir. Terbiye ve yetişmende kusur etmedim. Cenab-ı Hak yardımcın, büyüklerin ruhları sığınağın olsun buyurdu. Taha-i Hakkari Hazretleri, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi olarak Berde Sur'a geldi. Amcası Seyyid Abdullah, Nehri'de talebe yetiştirmekle meşgulken, oraya çok yakın olan Berde Sur'a, Seyyid Taha'nın da gönderilmiş olmasının hikmetini anlayamayan birçokları, böyle iki büyük halifenin bir yere gönderilmesinin sebebi nedir dediler. Fakat bunu kısa bir süre sonra Seyyid Abdullah vefat ettiğinde anladılar. Bunun üzerine oranın halkı tarafından Seyyid-i Büzürk, yani Büyük Efendi diye bilinen Seyyid Taha Hazretleri, Nehri kasabasına gelip irşada başladı. Burada 42 sene ilim talebesine, hak aşıklarına ve hakkı arayanlara ilim, feyz ve nur saçtı. Aşıklar uzaktan yakından pervane gibi bu irşat ve nur kaynağının etrafına toplandılar. Seyyid Taha'nın sohbetleri bereketiyle pek çok kimse Allahü Teala'nın rızasını kazandı. Onu gören Müslim veya gayrimüslim o anda Allahü Teala'yı hatırlardı. İnkarcılardan ve bid'at sahiplerinden kaçınmak hususunda buyurdu ki, münkirden, yani inkarcıdan ve bid'at ehlinden, aslandan kaçar gibi kaçın. Münkirin ekmeğini yiyenin kalbi, zikre karşı 40 gün ölür. Bu münkirler, Resulullah'ın zamanında olsalardı, ona iman etmezlerdi. Seyyid Taha Hazretleri, vefa ve sadakatte Hazreti Ebu Bekri Sıddık'ı, şecaatte ve adalette Hazreti Ömer'i, haya ve hilmde Hazreti Osman'ı, Vilayet-i Kübra'da Hazreti Ali'yi radıyallahu anhüm temsil ederdi. Tıpkı Resulullah'a yakın eshab-ı kiramdan birisi gibiydi. Vakar ve heybetinden mübarek yüzüne bakılmazdı. Yüzündeki heybet ışığı, 14. gecedeki ay gibi gözleri kamaştırırdı. Alnı geniş, kaşları gür, iki kaşları arası açık, mübarek gözleri siyah, yüzleri yuvarlak, sakalı top, orta boylu bir nur parçasıydı. Gönül sahipleri görünce ruhen aşık olurlardı. Sohbetlerinin ehli olanlar aşkla kendilerinden geçerlerdi. Nehri hududuna girildiğinde feyz ve muhabbet kokuları akıllı olanları ve gönül sahiplerini istila ederdi. Ziyaretçiler abdestsiz olarak nehriye giremezdi. Seyyid Taha Hazretleri, teheccüd namazını ekseriye bereketli evinde, bazen kendi mescitlerinde eda ederlerdi. Kuşluk namazını daima camide kılardı. Her gün medreseleri kontrol eder, müderris ve talebelerin tahsillerini tetkik buyururdu. Müderrislerin müşkil meselelerini hallederdi. Nehri, karınca yuvası gibi daima salih kişiler ve talebelerle doluydu. Binlerce gönül sahibi feyz almak için boyunlarını büküp o dergaha akın ederlerdi. Gece gündüz o makamın zikir, fikir, ibadet ve taatsiz bir anı bulunmazdı. Seyyid Taha Hazretleri dergahı teşriflerinde herkesin gönülleri inci saçılan dillerinden çıkacak sözlere bağlanırdı. İkindi namazından sonra Hatmi Hacegân-ı Kebir, sonra İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatı okunurdu. Seyyid Fehim Hazretleri, Nehri'de ise ona, yoksa muhterem damatları ve halifeleri Seyyid Abdülehad Hazretlerine okuturlardı. Bu arada bazı kelime veya cümle üzerinde yapılan geniş izahlar, sohbetlerinin esasını teşkil ederdi. Nehri de misafirlerden, faraza sadrazam olsa dahi, akşamla yatsı arasında yemek fasılası yoktu. Bu müddet zikir, fikir ve ibadetle geçirilirdi. Akşam yemeği, akşam namazından önce yenirdi. Kendisini sevenlerden ve talebelerinden kimseyi unutmazlar, herkesin halini genişçe sual buyururlardı. Kimin bir sıkıntısı olursa hemen gidermeye çalışırlardı. Sıla-i rahmi, akraba ziyaretine ehemmiyet verir, muhtaç olanların ihtiyaçlarını karşılardı. Hocasının tavsiyelerine uyarak devlet adamlarıyla temas buyurmazlar, ancak bazı Müslümanların zararını önlemek üzere mektup yazarlardı. Halbuki başta Sultan Abdülmecid Han olmak üzere bütün devlet adamları her emirlerine amade ve hazırdı. Seyyid Taha-i Hakkari'nin pek çok kerametleri vardır. Bir gece hırsız Seyyid Taha Hazretleri'nin ambarına girip bir çuval un almak istemişti. Çuvalı doldurdu fakat kaldıramadı. Yarıya kadar boşalttı, yine kaldıramadı. Biraz daha boşalttı, yine kaldırıp götüremedi. O sırada Seyyid Taha Hazretleri ambara geldi ve "Ne o, çuvalı kaldıramıyor musun, yardım edeyim" deyince, hırsız dona kalıp bir şey diyemedi. Seyyid Hazretleri çuvalı kaldırıp hırsızın sırtına verdikten sonra, "Bunu al git, bizim adamlarımız görmesin, belki canını yakarlar. Bir daha ihtiyacın olursa ambara değil bize gel" buyurduğunda, hırsız tövbe edip sadık talebelerinden oldu. Hocası Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, kendisine yazdığı bir mektubunda buyurdu ki, "Allahü Teala kalbimin sevgilisi Seyyid Taha'yı fena ve beka makamlarının nihayetine kavuşturmakla şereflendirsin. Bu fakire muhabbet ve ihlas bağıyla bağlılığınızı bildiren mektubunuz geldi. Yüksek Nakşibendiye yoluna hizmet için çalıştığınız ve Kur'an-ı Kerim'i bir usulle hatmetme haberinize çok sevindik. İhlaslı olmak şartıyla insanlar sizin vasıtanızla Allahü Teala'ya ibadet etmek, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak gibi her ne yaparlarsa onların kazandığı sevap kadar sizin de amel defterinize yazılacaktır. İyi bir çığır açan Müslüman kimseye açtığı o çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez" hadisi şerifi bu sözümüze açık delildir. Allahü Teala'nın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Kulların en zayıfı Halid-i Nakşibendi. Seyyid Taha Hazretleri, talebesi Seyyid Sıbgatullah Arvasi'ye yazdıkları Farisi bir mektupta şöyle buyuruyor: "İki şeyi muhafaza etmek lazımdır. Bunlar, dinin sahibine son derece bağlılık ve hocasına ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu iki şey olunca ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup başka bir şey verilmezse hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer Allah korusun bu iki şeyden birinde halel ve sakatlık olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da bunları istidraç bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allahü Teala muvaffak eylesin." Irak'tan İki Seyyid genç, 6 katırı hediyelerle yükleyip Nehriye, Seyyid Taha Hazretlerine getirmek için yola çıktılar. Harunan köyünden geçerken, Seyyid Taha Hazretlerinin büyüklüğünü inkar eden Musa Bey adındaki zat, katırları yükleriyle birlikte gasp etti. Gençler ağlayarak Nehriye gelip, Seyyid Taha Hazretlerini haberdar ettiler. Seyyid Taha, Musa Bey'e haber gönderip, "Bu katırların yükleri bana ait olduğundan, yükler senin olsun. Bu gençler seyittirler. Onlara merhamet et, katırlarını teslim et" buyurdu. Musa Bey emirlerini dinlemedi, katırları vermedi. İkinci defa haber gönderip, "Benim namıma ve hatırıma versin" buyurdu. Buna da karşı çıkınca, Seyyid Taha büyük hiddetle, "Cuma gecesi gelsin de, o vermesin görelim" buyurdu. Cuma gecesi, Nehri'den talebeler gidip neticeyi öğrenmek için nöbet beklediler. Meğer bey, divan hanesinde kendine tabi olanlarla oturmuş, Seyyid Taha'nın evliyanını inkar hususunda konuşuyormuş. Bu fısk meclisinin bitişinden sonra yatak odasına girip yatağına uzanırken midesine bir ağrı girerek "Karnım, karnım!" diye bağırarak can vermiş. Vaziyeti anlayan 9 oğlu hemen Nehri'ye gelip katırları yükleriyle birlikte teslim ederek Seyyid Taha'ya sığındılar. "Lütfen merhameten babamızın defin merasiminde bulunup dua buyurunuz," dediler. Onlara cevaben "Benim bulunmam ona bir menfaat sağlamaz," buyurdu. Çocukları çok ısrar ettiler. Hazreti Seyyid nihayet kalkıp cenazeye gitti. Cenazenin kapkara olduğu görüldü. Definden sonra Seyyid Taha, "Benim gelişimden zerre kadar menfaatlenmedi," buyurdu. Cenab-ı Hak bir seyyide hakaret etmenin, onu üzmenin cezasını verdi. Bunu herkes açıkça gördü. Van'ın Gürpınar kazasından bir zat Nehri'ye gidip Seyyid Taha'ya talebe olmak istedi. Kabul edilince de geri dönüp evine geldi. Talebe olduktan birkaç gün sonra hayvanlarının bir kısmını kurt kaparak telef etti. Şeytan, "Bu hocaya bağlanmak sana yaramadı, uğursuz geldi," diye vesvese verdi. O talebe nihayet Seyyid Taha Hazretlerinin daha önce kendisine hediye ettiği tesbihi kendisine verilmesi için köse halifeye iade etti. Maksadı hocasından ayrılmaktı. Tesbih Seyyid Taha'ya takdim edildiğinde tebessüm buyurdu. Aradan aylar geçmişti. Seyyid Taha Hazretleri bir gün öğle vakti namaza kalkarken birden mübarek elini uzatıp "Defol ya lain!" buyurup namaza başladılar. Namazdan sonra halife köse, "Efendim mübarek ellerinizi uzatmadaki hikmet neydi?" diye sual etti. O da "Gürpınar'da bir Müslüman sekerattayken şeytan aleyhillâne imansız gitmesine çalışıyordu. Büyüklerin bereketiyle def edildi. Adam imanla vefat etti," buyurdu. Halife köse, "Tesbihi iade eden olmasın?" dedi. "Evet odur," buyurdu. "Efendim neden yardım ettiniz? O edepsizlik edip hediyenizi iade etmişti," deyince de "Olsun, bir zaman bizi azıcık sevmişti," buyurdular. Seyyid Taha Hazretleri, kendisini Mevlana Halid-i Bağdadi'ye götüren veli nimeti amcası Seyyid Abdullah Hazretlerine, bu büyük nimetin şükrü olarak hep hürmet ve hizmet etti. Onu hep iyilikle andı ve ruhuna pek çok sevaplar hediye etti. Ayrıca buyurdu ki, "Vefat ettiğimde benim kabrimi kabristanın en üst tarafına yapınız ki, sırf beni ziyarete gelenler, amcam Abdullah Hazretlerinin kabrine uğramak mecburiyetinde kalsınlar. Onu da ziyaret ederek mübarek ruhuna sevaplar hediye etsinler." O kabristanın bir yolu vardı. Seyyid Abdullah'ın kabri girişteydi. Seyyid Taha Hazretlerinin kabrine gitmek isteyenin, Seyyid Abdullah'ın kabrinin yanından geçmesi lazımdır. Bir gün Seyyid Taha Hazretleri, Seyyid Sıbgatullah'a buyurdular ki, "Molla Sıbgatullah, üstada muhabbet ve onunla sohbet her şeyden üstündür. Çünkü üstad, kemal mertebelerinin en yükseğine kavuşturmak ve ona marifetleri vermekle, talebesinin hastalıklarını izale eder, giderir." Yine şöyle buyurdu. "Şah-ı Nakşibend Hazretleri, yolunun esasını Eshab-ı Kiram'ın yolu üzerine kurdu. Onlar Resulullah'ın muhabbetiyle yetindikleri gibi, bize de üstada muhabbet yeter." Bir halifesine şöyle buyurdu. "Halka önce işaretle muamele et. Bu fayda vermezse ibare ile, sözle söyle. Bu da fayda vermezse ondan yüz çevir. Sen birinden yüzünü çevirirsen, Resulullah'a kadar bütün silsile-i âliye büyükleri ondan yüz çevirir." Çeşitli zamanlardaki sohbetleri sırasında buyurdu ki, "Amellerinizi ucb, yani kendini beğenmek, ibadeti kendinden bilmekle örtüp yok etmeyiniz. Bizim yolumuzdaki yolcuların faydaları ana ve babalarına da ulaşır." Taha-i Hakkari Hazretleri, Nehri'de kaldığı 42 sene içinde, İslamiyet'in emir ve yasaklarını insanlara anlatarak, onların dünya ve ahirette kurtuluşları için çalıştı. Bütün hocaları gibi İslam'ın güzel ahlakını yaydı, siyasete karışmadı. Pek çok veli yetiştirip onlara hilafet verdi. İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirdi. Halifelerinin en meşhurları, biraderi Seyyid Muhammed Salih, Seyyid Sıbgatullah Arvasi, Seyyid Fehim Arvasi'dir. Bunlardan başka halifeleri de vardır. Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri 1852 senesinde bir ikindi vakti Haram Çeşmesi denilen ağaçlık bir mevkide talebeleriyle sohbet ediyordu. Sohbet anında kendisine iki mektup arz edildi. Bunları kıymetli damadı Abdülehad Efendi'ye okuttuktan sonra, "Abdülehad, şöhret afettir. Artık bizim dünyadan gitmemizin zamanı geldi." buyurdu. Abdülehad da, "Aman efendim, Şam'dan gelen bu iki mektup nedir ki?" dedi. O gün sohbetten sonra Hane-i Saadetlerine gitti ve orada hastalandı. 11 gün hasta yattı. Hastalığının ağır olmasına rağmen namazlarını mümkün olduğu kadar ayakta kılmaya çalıştı. Hastalığının 12. cumartesi günü talebeleri ve yakınlarıyla helalleşti, vedalaştı, vasiyetini bildirdi. Kardeşi Seyyid Salih Hazretlerini çağırdı. Onun için, "Biraderim Salih, kamil, olgun bir velidir. Herkesin başı onun eteği altındadır." buyurdu. Yerine kardeşi Salih Hazretlerini halife bıraktı. İkindi vaktinde talebelerinin Yasin-i Şerif tilavetleri arasında mübarek ruhunu kelime-i tevhid getirerek teslim eyledi. Kabri Nehri'dedir. Onu seven aşıkları uzak yerlerden gelerek mübarek kabrinden yayılan nurlardan, feyizlerden istifade etmekte, bereketlenmektedirler. Senin aradığın şey bu kapıda yoktur. Musul taraflarında şeyhlik iddiasında bulunan bir kimse, talebesinden birini Seyyid Taha Hazretlerinin yanına gönderdi ve Seyyid Taha'ya sünnete uymayan bir iş işletmeden buraya dönme dedi. O da kalkıp Nehri'ye geldi. Bir ikindi namazından sonra Seyyid Taha Hazretlerinin mescidin kapısında duran ayakkabılarından sol ayağınınkini uzağa koydu. Bununla mescitten sağ ayakla çıkmasını ve sünnete uygun olmayan bir iş yapmasını düşünmüştü. Fakat Seyyid Taha Hazretleri kalabalık içerisinde o kişiye hitap edip, "Aldığın ayakkabıyı yerine koy. Senin aradığın şey bu kapıda yoktur." buyurdu. Baston ve dayak. Herki aşiretinden Molla Abdullah isminde bir müderris, iki talebesiyle ziyaret için Nehri'ye giderken çayın başında oturdular. Molla Abdullah talebelerine, "Herkes abdest alarak Nehri'ye gider. Abdestsiz kimse gitmez. Ben bu adeti bozup abdest almadan gideceğim." dedi. Talebeleri, "Hocam biz bu adeti bozmayalım. Abdest alıp da gidelim." dedilerse de, "Hoca efendi, sanki bu dini bir hüküm müdür? Ben yapmam." dedi. Bu arada elini yüzünü yıkarken koltuğundan bastonu suya düştü. Elini uzatıp bastonu almak isterken, hikmet-i ilahi baston onun başına, yüzüne vurarak yüzünü gözünü kan içinde bıraktı. Sonra baston kayboldu. O da böyle söylediğine pişman oldu. Yaralarını sarıp abdest aldı, Nehri'ye gitti. Seyyid Hazretlerinin dergahına girince bastonu duvarda asılı gördü. Gözleri bastona takılıp kalınca, Seyyid Taha Hazretleri, "Herhalde bu bastondan dayak yemişsiniz." buyurdu. Molla Abdullah yaptıklarına pişman olup tövbe etti, talebelerinden olmakla şereflendi.